Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Haziran 2021 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak da daha önceleri 1 ve 2. bölümlerini aktardığımız bir mülakatı sizinle paylaşmaya çalışacağız. Bu mülakatın 3. bölümünü aktaracağız. Onun gelmesiyle Azerbaycan Çiçek Açtı 3 başlıklı Halime Demireşik'in Solmaz Özkul'la gerçekleştirdiği mülakatın son bölümünü sizinle paylaşmaya çalışacağız. Hapishanelere de gitmeye başladığınızı söylemiştiniz. Buna neden ihtiyaç hissettiniz? Hapishanelere gitmek hiç aklımızda değildi açıkçası ama hapishane görevlilerinden biri eşimi aramış. Burada 30 küsur hanım mahkum var. Onlara dağıtmak için bize bisküvi, çikolata vesaire verebilir misiniz diye sormuş. Eşim de neden diye sorunca görevli, mahkumların çocukları ziyarete geliyor. Onlara verecek hiçbir şeyimiz yok. Mahkumlar ekmekleri kurutup saklıyor. Ziyarete gelen çocuklarına veriyorlar. Çünkü çocukların yiyecek hiçbir şeyleri yokmuş demiş. Burada ağlamaktan konuşamadık. Sonra valilikten izin alıp onlarla görüşmeye gittim. Niçin hapishanedesiniz diye sordum. Çoğunluk kaçak yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanmış ya da DİAŞ üyesi olan adamın karısı hapiste. Adam eşinin telefonu üzerinden yapmış yapacaklarını bu tür sebeplerle hapishanedeler. Onlarla konuştum. Hepsinin hikayeleri içler acısı. Mahkum hanımın biri ağlıyor. Ben hapisteyim. 14 yaşında kızım dışarıda kaldı. Kendisinden hiç haber alamıyorum diyor. Kimisi iki çocuğum İdlib'de kayıp. Ne olur onları bulun diyor. Oradaki gardiyan hanım da siz bu mahkumların kaybolan çocuklarını bulsanız onlara en büyük yardımı yapmış olursunuz. Bir mahkumun 15-17 yaşındaki kızları ortada kalmış. Nerede kalıyorlar bilmiyor. Ağlayıp bize yalvarıyorlar. Ne olur yavrularımızı bulup onlara sahip çıkın diyorlar. Gerçekten hangi bir acıya yansın bu hanımlar? Kaybolan yavrularına mı, savaşa mı, yalnızlıklarına mı? Kadın her yerde kadın. Hele bir de anne ise acıları kat kat. Bizden giymek için kıyafet istediler. Bir de yemek yapmak için erzak. Yemek çıkıyormuş ama kültür farkı var ne de olsa. Yemek yiyemiyorlarmış. Oradaki diyanet görevlisi de bunları rica etti. İnşallah en kısa zamanda götüreceğiz. Kaybolan çocuklar için de görevlilerden bilgi alacağız inşallah. Hüdayi çatısı altındaki kurslarımızda hocalarımız yardım parası toplamış göndermiş. Hocamız bizzat kamplardaki hanımların eline verilsin dediği için yarın kamplara gidip hanımlara dağıtacağım inşallah. Sahanın içinden bir anne, bir hanım gözüyle baktığınızda oralarda en acil nelere ihtiyaç var? Her şeye ihtiyaç var. Aklınıza ne gelirse. Hayata tutunacak hiçbir şeyleri yok. Çadırda yiyecek yok, giyecek yok, banyo yok, ısınma yok. Sadece çadır var. O da yağmurda, karda hükmünü kaybediyor. İçeriye su doluyor. Birçok kimse de çadırda yok. Bir aileyi gördük yağmurda. Bir zeytin ağacının altına sığınmışlar. Çünkü çadır bulamamışlar. Çoğu soğuğa dayanamıyor ve ölüyor. Her sabah çadırlardan donan çocukların cenazesi çıkıyor. Bazıları gece yatarken sabaha inşallah ölmüş olurum diye dua ediyormuş. Allah'ım bir an önce ecelimizde ölüp kurtulalım. Rabbimiz daha merhametli, daha adaletli diyorlar. Böyle cümlelere cevap vermekte aciz kalıyorum. Çünkü oradaki hali anlatmaya kelimeler yetmiyor. Orayı görmeyen insan için orayı anlamak, anlatmak çok zor. Biz o yokluğu görmediğimiz için tam olarak anlamıyoruz. Hepsi ölene kadar Allah'a teslim bir şekilde bekliyorlar. Yokluk, savaş, onların inanç dünyalarında yara açmış mı? İnanılmaz bir şey ama Allah'a inançları, teslimiyetleri çok kuvvetli. Hiç isyan eden biriyle karşılaşmadım. Sadece şu şikayeti duydum. Müslüman kardeşlerimiz bizi görüp duymuyorlar mı? Bu şartlarda bir insan yaşayabilir mi diyorlar. Müslümanların sessizliği onları çok üzüyor. Burada şunu da eklemek istiyorum. Sık sık sosyal medyadan bana şu soru geliyor. Solmaz hocam, bu insanlar bu kadar yokluk savaş içindeler. neden çok çocuk doğuruyorlar? Eskiden ben de çok sorardım bu soruyu ama onların içine girince onları anladım. Bu insanlarda aile ve akrabalık çok önemli. Bir sülale ne kadar kalabalık olursa o kadar güçlü oluyorlar. Bir de birbirlerine sahip çıkıyorlar. Bir de şöyle düşünün, hayata tutunacak hiçbir şeyleri yok. Çocukları da mı olmasın? O çocuklara bakıp hayata tutunuyorlar. Çocuklarının bir gülüşü onlara umut oluyor. Bence onların da tek gerçekleri ve ellerinde kalan tek hazineleri çocukları. Bunu da onlara çok görmeyelim derim. Peki gelecekleri geçim kaygısıyla zayi olmuş gençliğin kamplarda durumu nasıl? Onlar için neler yapılıyor? Gençler arasında okuma oranı çok az. Savaş onların her şeyini aldığı gibi okuma hayallerini de almış. En acil yoldan para kazanmanın derdindeler. Bunun için radikal gruplara kayıyorlar maalesef. Günlük 500 TL için PKK, DAEŞ ve benzeri örgütlere mecburen katılıyorlar. Çünkü annesini, kardeşlerini geçindirmek zorundalar. Yardımlar çoğu zaman yetmiyor. Bir zaman alabilseler, uzunca bir zaman sıra gelmiyor çünkü. Kız çocuklarının durumu çok acı. Çok erken yaşlarda evlendiriliyorlar. Kültürlerinde ve savaşın getirdiği mecburiyetlerle çok evlilik çok yaygın. Aileler kızlarının hem başına kötü bir şey gelmesin diye hem de geçim sıkıntısı sebebiyle ilk fırsatta evlendiriyorlar. 13-15 yaşlarında evleniyor birçoğu. Hayata dair tek kurtuluş umutları ve hayalleri evlilik. Başka ümit de, çare de yok. İnşallah vakfımız üniversite okuyan kızlarımız için bir birim açma hazırlığında. Yine çok az sayıda da olsa üniversiteli kızlarımız var. Bunların çoğu küçük yaşta evlendikleri için içlerinde şehit hanımı olanlar da var. Türkiye Diyanet Vakfı ile ortaklaşa bir tanışma çayı gerçekleştirdik. Bu kızlarımızı hanımlar için kuracağımız kültür merkezimizde toplayıp biraz eğitim vererek sahaya hizmete göndereceğiz inşallah. Okuma yazma bilmeyen birçok kadın ve çocuk var. İleride kreş ve okul öncesi eğitim planlarımız da var inşallah. 15 kişi üniversite okuyan kızımız var. Bunlar İdlib'den Azez'e gelmiş, bir ev tutmuşlar. Ev kirasını ödeyebilmek için ısıtıcı kullanmıyorlar. Hatta aç kalmayı bile göze almışlar. Biz vakıf olarak bu kardeşlerimizi tespit ettik, destek olacağız inşallah. Yine vakfımızın açtığı İmam Hatip okullarında gençlerimizi yetiştirip hayata hazırlamak istiyoruz. Ailelerine de maddi destek vereceğiz inşallah. Her gün eşinizle birlikte mülteci kamplarındasınız. Türlü türlü acı hikayelere şahit oluyorsunuz. Akşam evinize döndüğünüzde muhtemelen onları da zihninizde ve kalbinizde getiriyorsunuzdur. Bu hizmetin ailenize yansımaları nasıl oldu? Benim hizmetteki en büyük destekçim eşim. O olmasa bu duyguların ağırlığını kaldıramaz veya böyle zorlu hizmetler yapamazdım. Allah kendisinden razı olsun. Eskiden çocuklarımız küçükken de bana çok destek olurdu. Hiçbir zaman niye yemek yok, niye şu eksik demedi. Çocuklarıma benden çok bakıp yardımcı oldu. Aynı hizmet camiasında olduğumuz için beni anladı ve hep bana destek oldu. Şimdiki hizmetimiz çok zor. Haftanın 7 günü sahadayız. Eşim bana moral olsun diye sabah giderken Allah'a ne kadar şükretsek az. Her gün yurt dışına çıkıp beraber hizmet ediyoruz. Akşam yurdumuza dönüyoruz. Senin varlığın benimle hizmet etmen bana güç veriyor diyor. Rabbimizin lütfuyla çok zorlukları beraber aşıyoruz. Bize yansıması nasıl olduğu sorusuna gelince sen arkadaşım olarak beni tanırsın. Ev benim için çok önemli. Geniş, ferah ve güzel döşenmiş evlere düşkünlüğüm var. İki odalı lojmanı bile nasıl süslediğimi gördün. Buraya gelince işler değişti. Şimdi evin güvenli olması dışında hiçbir şeye önem vermiyorum artık. Hacca giderken oğlumu 9 aylık olduğu halde ağlaya ağlaya bırakıp gitmiştim. Ama oraya varınca hiç aklıma gelmemişti. Rabbim haçtaki manevi atmosfer sebebiyle çocuğumu aklıma bile getirmemişti. Burada da gümrükten Suriye'ye geçince öyle bir dünyaya dalıyoruz ki bu dünyadaki hiçbir şeyin kıymeti, önemi kalmıyor artık. sadece onların dertlerine yoğunlaşıyoruz. Sanki bizim başka bir hayatımız kalmıyor, her an onlarlayız. Onların yanından dönünce hiçbir şeyden zevk alamıyorum. Hele yağmur, kar yağarken onların hali hemen gözümün önüne geliyor. O zaman elimdeki imkanlardan utanıyorum. Eskiden yağmuru çok severdim. Şimdi yağmur yağınca hiç mutlu olmuyorum. Hatta çok üzülüyorum. Geçenlerde yağmurlu bir günde çadırlara yardım götürmüştük. Çadırlar yağmur dolmuş. Küçücük bebekler yağmurun altında ıslanmış. Yorgan, battaniye, her şey ıslanmış. Artık yağmur yağmasın diye dua ediyorum. Bir de hiç çadır bulamayıp Suriye'nin kuzey bölgesindeki zeytinliklere sığınanlar var. Bunlar Suriye'den yeni gelmiş ama onlara çadır bile yok. Bir zeytin ağacı insanı yağmurdan ve soğuktan ne kadar korur? Bu haller gözümüzün önünden hiç gitmiyor. Annem, akrabalarım akşamları arıyorlar. Nasılsın Solmaz dediklerinde ben hemen o gün yaşadıklarımı, gördüklerimi ağlayarak anlatıyorum. Onları da ağlatıyorum. Solmaz, yeter anlatma artık. Kaldıramıyoruz diyorlar. Ben de anneciğim ben tatilde değilim, Suriye'deyim. Durumlar burada böyle diyorum. Son olarak vakfımız orada hangi yardım faaliyetlerini yapıyor? İnsani yardım, eğitim hizmetleri, cami inşaatı. Mesela mukaveme kampının yanında Musa Efendi Camii inşa edildi. Yanına da 350 adet biriket ev yapılarak dul, hasta, yaşlı ve yetimlere teslim edildi. Şimdi ikinci camimizin inşaatı hızla devam ediyor. Bu camimizin yanına Hanımlar Kültür Merkezi de yapılıyor. İnşallah burada hanımlara her türlü maddi manevi eğitim halkaları oluşturacağız. Yine Türkmen Bari bölgesinde bölgenin en büyük İmam Hatip Lisesi inşa ediliyor. Afrin bölgesinde 500 öğrenci kapasiteli bir okulumuzun inşaatı yakın zamanda tamamlandı. Yanına cami inşaatı başladı. Talha Bey bu hizmetlerle uğraşıyor elhamdülillah. İnşallah bu korona süreci biter, sizler de gelirsiniz. O zaman bu okullar faaliyete de başlamış olur. O halini de okuyucularımıza haber verirsiniz. Velhasıl yapılan her bir yardım yerini buluyor. O zaman buradan okuyucularımızdan bu hayır hizmetlerine katkıda bulunmak isteyenlere Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Suriye Yardım Birimine ulaşmalarını tavsiye ederiz. Böylece bu röportaj büyük bir yaraya merhem olur inşallah. Tıpkı Solmaz hocamızın sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafların altına yazdığı dua gibi bir nebze de olsa merhem olalım ya Rab. Solmaz kardeşime Şebnem ailesi olarak teşekkür ediyor. Ailece yaptıkları bu fedakarane hizmetlerinden sadaka-i cariye olmasını niyaz ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Buradaki kardeşlerimin sesini duyurmama vesile oldunuz. Allah rızasına uygun salih amellerde hepimizi muvaffak kılsın. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Şebnem Dergisi'nde onun gelmesiyle Azerbaycan çiçek açtı 3 başlıklı mülakatın son bölümünü paylaştık bu akşam. Halime Demireşik'in Solmaz Özkul hanımefendi ile gerçekleştirdiği mülakatı sizinle paylaşmış olduk. 3 bölüm halinde bu akşam da son bölümü size aktarmaya gayret ettik. Bir başka yazıyla devam edeceğiz birlikteliğimize. Şimdi de Hatice Şahin imzalı Bardan Sohbete başlıklı yazıyı sunacağız. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle buyurmaktadır. Gelecek her senenin bir öncekinden daha kötü olmadığı asla görülmemiştir. Ben bu sözümle şu yıl diğerinden daha yağmurlu veya şu sene şu seneden daha bolluk olacak demeyi kastetmiyorum. Ben bununla hayırlarınızın ve alimlerinizin aranızdan ayrılmasını kastediyorum. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın bu sözüne baktığımızda önceki neslin kendinden sonra gelen nesli eleştirmesi normal gözüküyor. Eğitimcilere sorsan, onlar da bir önceki dönem öğrencilerini mumla aradıklarını söylerler. Hazreti Ali Kerremallahu Veçeh'in güzel bir sözü vardır. Her insan kendi zamanının çocuğudur. Demek ki biz de bu zamanda doğsaydık bu zamanın çocuğu olurduk. Yani teknoloji çocuğu. O zaman bu çağda yaşayan çocukları eleştirmek yerine onları hayırlı nesil yapabilmek için anlamaya çalışmak gerekir. Ben de yeni nesli eleştirenlerdendim. Eleştirdikçe nesiller arasında uçurumun daha da derinleştiğini fark edip onları anlamak için liseli genç kızlarla akaid dersine başladık. Nefis menfaati sever. Derse katılımı artırmak için dersimiz videolu, ikramlı diyerek reklamını yaptık. Pek çok katılan oldu. Kur'an kursu öğrenci tipine alışkın olan biri için ilk derse öğrencilerin giyim kuşamlarını kendi içimden yadırgadım. Hepsi medyanın verdiği imajda, yüzlerini kapatsan görünüş olarak aralarında hiçbir farklılık olmayan moda sayfalarındaki mankenleri aratmayacak tipte giyinmişlerdi. Kalpler Allah'ın elinde olunca ilk dersimizde aramızda tatlı bir sevgi oluşmuştu. Derse devam durumlarını ölçmek için, çok yorgunsanız dersi 15 günde bir yapabiliriz dediğimde, hayır her hafta bu dersi istiyoruz dediler. İkinci hafta içlerinden bir genç kız arkadaşına derse gelemeyeceğini, akşam bir doğum günü partisi için barda olacağını söylemiş. Arkadaşı derse gelemeyeceğini bana bildirdiğinde bar sözünü duyunca üzüldüm. Bara gitse de derse gelmesi için bir şeyler yapmalıydım. Barda olduğu saatlerde WhatsApp'tan derste kendisini görmekten çok mutlu olduğumu, bana derste enerji verdiğini ve yolunu gözleyeceğimi yazdım. Pek de ümitli değildim. Ders saati yaklaşınca kapı çaldı. İlk gelenin bara giden genç kız olduğunu gördüğümde çok sevindim. Beni kırmayıp geldiği için özel teşekkür ettim. Ders başlamadan önce barda nasıl eğlendiğini arkadaşlarına anlatıyordu. Ben yanlarına gelince kendini affettirmek için mi anlamadım? Barda arkadaşlarımın hepsi içki içti. Bana çok ısrar etmelerine rağmen ben içkiyi ağzıma sürmedim dedi. Bara gittiğini duyduğumda ne kadar üzüldüyse, içki içmediğini duyduğumda da o kadar sevindim. Ne güzel, öyle çirkin bir ortamdayken arkadaşlarına hayır diyebilmen, içimdeki iman kuvvetini gösterir dediğimde gerginliği biraz azalmıştı. Belki benim azarlayacağımı veya eleştireceğimi düşünmüş olabilirdi. Arkasından da günah işlenen ortamlarda olmanın o günahı işlemesek bile Allah'ın sevmediği bir hareket olduğunu söylediğimde genç kız, ''Günahı işlemedikçe öyle mekanlarda oturmanın yanlış olduğunu bilmiyordum. Bundan sonra daha dikkatli olurum.'' dedi. Bu genç kızımız daha sonraki haftalarda dersin müdavimlerinden oldu. İlerleyen haftalarda 5 vakit namazını tam olarak kılamasa da sabah namazlarını kılmadan evden çıkmadığını duymak benim için en büyük mükafat oldu. Ebu Derda radiyallahu anh bir gün büyük bir günah işlemiş bir adamın yanına uğradı. Oradakiler adama sövüp sayıyorlardı. Ebu Derda radiyallahu anh bu gruba sordu. Bu adam bir kuyuya düşseydi kendisini çıkarmaya çalışmaz mıydınız? Onlar çalışırdık dediler. Bunun üzerine Ebu Derda şöyle devam etti. Öyleyse kardeşinize sövmeyiniz de sizleri onun durumuna düşmekten koruyan Allah'a hamd ediniz. Sordular. Sen ona buğz etmiyor musun? Ben ona değil, onun yaptığı işe buğz ediyorum. O işi bıraktığında o benim kardeşimdir. Her insanın içine düştüğü bir günah çukuru vardır. Bazısı bu çukurdan kendi gayretiyle çıkarken, bazısı da kurtaracak bir el arar. Her Müslüman günah çukurunda debelenip duran insanı eleştirmek yerine, kurtarıcı el olmaya çalışmalıdır. Bazen kurtarıcı el olmak yerine, günahkâra lanet ederek kardeşimizi daha derinlere itebiliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanmış güzel bir örnek vardır. Nuayman adında bir sahabi, birkaç defa içki içtiği için Allah Resulü'nün huzurunda cezalandırılırdı. Bazısı elbisesiyle, bazısı elindeki terlikle ona vururdu. Ashabtan biri, ''Lanet olasın ne çok içiyor.'' deyince Peygamber Efendimiz, ''Kardeşin hakkında şeytana yardımcı olma.'' buyurdu. Başka bir rivayete göre de böyle deme zira o Allah ve Resulünü gönülden seviyor buyurmuştu. Böylece içki içen adama lanet okumayı yasakladı. Lanet yerine dua ve yardım elini uzatmak. Kırgızistan'daki Kur'an kursunda başlatılan yaz kursuna öğrenci olarak gelen bir hanım kardeşimizle yaptığımız sohbette bir gün bana, "Yıllardır eşime duadan başka yapacağım bir şeyim kalmadı," dedi. Sebebini sorduğumda, "Beyim 36 yıldır namaz kılan biri, hacca ve umreye gitti. Orucunu hiç aksatmaz. Ama şalımın Orta Asya'da yaşı ilerlemiş bey için kullanılan bir sözdür, bir kusuru var. Namaz kıldığı, hacca, umreye gittiği halde içkiyi bırakamıyor. Bırakmak için kendisi de biz de neler yapmadık ki? Beyim bu hastalık, bağımlılık bırakamıyorum bir türlü," diyor. "Rabbime beyimin bu günahı terk etmesi için namazlarımda, gözyaşlarımda dua ediyorum," dedi. Derdinin büyüklüğünü yüzündeki hüzün anlatmaya yetiyordu. İçki ve namaz, içki ve hac birbirine ne kadar zıt ameller değil mi? Ya da bar ve sohbet. Duyunca ilk olarak nasıl olur diye irkiliyoruz. Ama namazla dedikoduyu, oruçla yalanı, haçla aldatmayı maalesef yan yana görebiliyoruz. Bunlar artık hayatımızın her anında olduğu için normal gelen günahlardan biri oldu. İnsan sürekli gördüğü şey büyük günah olsa bile bir müddet sonra tepki vermez. Onun için bu günah sıradan bir hadise gibi gözükür. Küresel medya, ahlaksızlıkları, günahları yıllarca damla damla topluma enjekte ederek gözlerde normalleştirmiştir. Yalanın adını pembe yalan, dedikoduya küçük dedikodular diyerek dinen büyük günahların hafife alınmasına sebep olmuştur. Fizik kuralıdır, tabiat boşluk kabul etmez. Eleştirerek kendimizden uzaklaştırdığımız yeni nesli, medya tuzaklarıyla kendine bağlamasını çok güzel başarmıştır. Bitmez tükenmez nasihatlerimiz yerine sevgi mıknatısıyla yaklaşarak açılan boşlukları kapatmak bizim elimizde. Biz köprünün bir ayağı, gençler diğer ayağı. Köprü birleşsin diye yerimizde beklemek yerine diğer ayağın yanına giderek köprüleri birleştirmek duasıyla. Değerli dinleyenlerimiz, Hatice Şahin'in kaleme aldığı Bardan Sohbete başlıklı yazıyı paylaştık. Bu akşam Sesli Dergi'de son olarak Şebnem Dergisi'nin Haziran 2021 sayısından aktardık yazılarımızı. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.